Ayrım 3.
Sayfa 28. Sanctus, Saint Judas, kitabın gerçekten Hanokça yazıldığını düşünür. İlk Hristiyan babaları, söz gelimi Aleksandriyalı Clemens ve Tertullianus onu şeriata uygun saymış fakat Jeremius'la Augustinus hayırlanmıştı. Hanok, Enok kitabı sonuçta unutulmuş ve 19. yüzyılın başlarına değin yitik kalmış, bu sıralar kimi Latince ve Grekçe parçalar ele geçirilmiştir. İbranca, kısmen Aramca yazıldığı anlaşılmakta kitabın bulunan parçalarından. Hanok kitabının yazarları, Kihasitler üyesi ve yazarların ardılları ise Farisayuslardı. Kitap kralları ve prensleri kınamaktadır. Krallar ve prenslerden kasıt, Hasmoneus ve Sadukeus hanedanlarıdır. Ahd-i Cedid öğretisini özellikle Mesih, Şeol, cehennem, şeytan ve cin anlayışına etkileyen odur. Bilimsel içerik. Çoğunlukla Ahd-i Cedid'den daha kozmik olan kıssalardan oluşan kitap, gökyüzünün, cennetin, cehennemin, kıyamet gününü ve bunun gibi görüleriyle doludur. Milton'ın yazdığı Kaybolmuş Cennet'in ilk iki kitabını Blake'in kehanetler dolu yapıtını anımsatır. Milton'ın yapıtı edebi nitelik bakımından üstündür, Blake'inki o kadar değildir. Genesis'in yaratılış bir bölümünü 6-2-4 genişletilmiş olarak bulmaktayız orada. Anlatılanlar ilginçtir. Prometheus efsanesini andırır. Melekler insanoğluna metalurji öğretmekte ve ebedi sırrı açıkladıkları için ceza görmektedirler. Aynı zamanda yamyamdırlar. Günah işleyince putperest tanrısı olurlar. Kadınları ise siren. Sonunda bitimsiz ebedi azaba uğrarlar. Cennet ve cehennemde betimlenmekte. Hem de edebi bir havada. Kıyamet günü adalet düşüncesine sahip kişioğlu görkemli bir tahta oturmaktadır. Yahudi olmayanlar sonunda nedamet getirip bağışlanacaktır. Onların çoğu, helenleşen bütün Yahudiler dahil, bitimsiz ebedi lanete katlanacaklardır. Çünkü doğru insan intikam için dua edecek ve onun duası kabul edilecektir. Güneşin ve ayın rüzgar yönünden sürülen arabaları olduğunu öğrendiğimiz yapıtta, yılın 364 günden oluştuğunu ve insanlarca işlenen günahın gök cisimlerini normal yollardan saptırdığını, astronomiyi sadece erdemli olanın bildiğini anlatan bir astronomi bölümü de vardır. Düşen yıldızlar, yedi büyük melek tarafından cezalandırılıp gökten atılan meleklerdir. Sonra Makabeuslara değin ilk bölümleri İncil'den, sonraki bölümleri genel tarihten bilinen kutsal tarih geliyor. Yazar geleceğe yöneliyor burada. Yeni Kudüs, Yahudi olmadan kalanların Yahudiliğe dönmesi, dürüst insanların yeniden dirilmesi ve Mesih gibi düşünceleri işler. Günah düşüncesi. Günahkarların cezalandırılması ve doğrunun ödüllenmesi konusunda da çok şey söylenmiştir. Söylenenler Hristiyanlığın günah işleyenleri bağışlamasına benzer bir tutum koymaz ortaya. Ne yapacaksınız ey günahkarlar? Nereye kaçacaksınız kıyamet günü, doğru yoldan sapmayanın duasını işitince? Günah yeryüzüne gönderilmiş değildir, onu insanlar icat etmiştir. Günahlar gökte kaydedilir. Siz günahkarlar bitimsiz ebedi lanete uğrayacaksınız, huzur ve sükun bulamayacaksınız. Günahkarlar bütün yaşamları boyunca mutlu olabilirler, ölürken bile. Fakat onları, tinleri Şeol'e, cehenneme iner. Orada zulmet vardır, zincir vardır, ateş vardır. Doğru insan için şöyle der Tanrı, ben ve oğlum onunla sonuna dek bir olacağız. Kitabın son sözleri şunlar. Bağlı olana Tanrı da bağlılık gösterecek ve o yüksek yerlerde oturtacak. Sadık olan karanlıkta doğmuş ve karanlığa yönelmiş olanı görecek. Doğru insan bir güneş gibi parlayacak. Günahkarlar yüksek sesle haykıracak ve doğru olanları mutluluk içinde yüzerken görecek. Doğrular günlerin ve mevsimlerin kendileri için olduğu yerlere gidecek. Yahudiler Hristiyanlar gibi günah hakkında çok düşünmüşler fakat onların pek azı kendisini günahkar saymıştır. Kendisini günahkar saymak daha çok eski bir din tarikatının üyesi olan ve yazılı yasalara sıkı sıkıya uyan, aynı zamanda ağızdan ağza aktarılan sözlü yasalara da uyulmasında direnen Farifasioslarla vergi toplayıcılar, publikanuslar örneğinde gelişen bir Hristiyan yeniliğiydi. Publikanuslar eski Roma'da vergi toplayıcılardı. Alt kademedeki publikanus memurları eziyet edici, dolayısıyla günahkar sayıldı. İsa onları günahkar örneği olarak göstermiştir. Günahkarlık, Hristiyanlıkta İsa'nın Yahudi yasası ustalarını ve Parisaiosları kötülemelerinde ortaya çıkan bir erdem olarak öğretilmişti. Hristiyanlar, Hristiyan alçak gönüllülüğünü uygulamaya çalışmış fakat Yahudiler bunu yapmamıştır. Bununla birlikte Ortodoks Yahudiler arasında İsa'dan biraz önce önemli ayrıcalıklar görülmüştür. Söz gelimi 12 hahamın ahdini M.Ö. 109-107 yılları arasında Hasme Neos oğullarından Yüksek Haham Yohannes'in hayranı bir Farisaios yazmıştır. Kitap Hristiyanlarca yapılan bazı eklemeleri içerir. Elimizdeki eklemeli kitaptır. Dogmaya ilişkin yakından incelendiğinde ahlaksal olanın İsa'yı anlatan İncil bölümlerindeki ilkelere benzediği görülür. Rahip Dr. R. H. Charles'ın söylediği gibi dağdaki vaaz değişik yerlerde elimizdeki metnin ruhunu taşır. Dahası İsa'nın yaşamını anlatan yazılarda pek çok parça aynı izleri taşır. St. Paulus kitabı bir cep kitabı olarak kullanılmış anlaşılan. Adı geçen yapıt sayfa 291-292. 12 hahamın ahdinde şu ilkeleri bulmaktayız. Birbirinizi yürekten seviniz. Eğer bir kişi sana karşı günah işlerse onunla sakin bir biçimde konuş. İçten pazarlıklı olma. Sana karşı günah işleyen pişman olur ve günahını itiraf ederse onu bağışla. Fakat eğer yatsırsa onun gibi tutkulu olma. Olma ki senden zehirini alıp yemin yoluna başvurarak iki katlı günaha girmesin. Eğer utanmazsa ve yanlış iş yapmakta direnirse bile onu yürekten bağışla ve intikam almayı Tanrı'ya bırak. Dr. Charles İsa'nın bu pasajı bildiği kanısında. Şu ilkelere de rastlamaktayız 12 hahamın ahdinde. Tanrı'yı ve komşunu sev. Tanrı'yı bütün yaşamın boyunca ve başkasını bütün kalbince sev. Ben Tanrı'yı ve herkesi bütün yüreğimle sevdim. Bunlar Mateus İncili ile karşılaştırılabilir. 22-37-39. Kin güdenler kınanır. Kızgınlık körlüktür. Başkalarının gerçek yüzünü görmeyi engeller. Dolayısıyla nefret kötüdür. Çünkü daima yalanla uyuşur. Kitabın yazarı anlaşılan yalnız Yahudilerin değil, bütün Yahudi olmayanların da kurtulacağını savunmakta. Hristiyanlar İncil'in ilk dört kitabından Mateus, Markus, Lukas ve Yohannes, Farisaioslar yazılı yasaya uyan ağızdan ağza aktarılan geleneklerin de geçerliliğini savunan eski bir Yahudi mezhebi. Bu sözcük İsa zamanında yaşayan ve bedenin yeniden dirilmesine, meleklerin varlığına, ağızdan ağza gelen yasalara itiraz eden Sadokçular ya da Saddukçular ya da Sadukaeoslara karşıt olarak kullanılır. Hakkında kötü düşünmeyi öğrenmişlerdi. Yine de 12 hahamın ahdinin yazarı Farisaios'tu. İsa'nın öğretisinde ayırıcı özellikler olarak düşündüğümüz ahlaksal ilkeleri ileri sürmüştü. Böyle bir durumu açıklamak güç değil. Zamanında bile ayrıcalık oluşturan bir Farisaios olabilir. Hanok'ta ileri sürülen öğreti kuşkusuz yaygın öğretiydi. Bütün eylemlerin katılaşmaya yöneldiğini bilmekteyiz. Amerikan devrimi ile Jefferson ilkeleri ilişkisi örneğidir bunun. Ayrıca Farisaioslar konusunda onların mutlak ve bitimsel nihai doğru olarak Yahudi yasasına olan bağlılıklarının aralarındaki bütün taze duygu ve düşünceye hemen son verdiğini bilmekteyiz. Dr. Charles şöyle diyor. Farisaioslar eski ülküleriyle bağlarını koparınca siyasal çıkar ve eylemlere verdiler kendilerini. Aynı zamanda gitgide bütünüyle yasanın sözü, lafzı üzerinde durmaya başladılar. Böylece Fariseosluk 12 hahamın ahdinin doğruluğunu desteklediği ayrıntılı ahlak dizgesinin gelişmesine alan bırakmaz oldu. Sonuçta eski Kahasitlerin öğretilerinin gerçek izleyicileri Cudahçılığı, Yahudi dinini bırakıp ilkel Hristiyanlığın göğsünde doğal bir yuva buldu. Yüksek hahamların yönetiminden sonra Marcus Antonius arkadaşı Herodes'i Yahudiler kralı ilan etti. Herodes gönlü ferah bir serüvenciydi. Sık sık iflasa sürükleniyordu. Roma toplumuna alışmış ve Yahudi sofuluğundan çok uzaklaşmıştı. Karısı yüksek rahipler ailesinden, kendisi İdumeyalıydı, Filistin'de bir yer. Bu husus tek başına Yahudilerin Herodes'ten kuşkulanmasına yeterdi. Gününü gün etmekte usta olan Herodes, Octavius'un başarı kazanacağı anlaşılınca Antonius'u bırakıverdi. Bununla birlikte Yahudilerin kendisine boyun eğmesi için eni konu çalıştı. Helenistik stilde Korintos sütunlarıyla Mescid-ül Aksa'yı yeni baştan kurdu. Giriş kapısına altından bir kartal yerleştirerek ikinci buyruğu ihlal etti. Herodes'in ölmekte olduğu söylentisi çıkar çıkmaz Fariseoslar kartalı alaşağı ettiler. İyileşince öç amacıyla epey Fariseos'u öldüren Herodes İsa'dan önce 4. yılda öldü. Sonra Romalılar krallığını ortadan kaldırıp Judea'yı bir valinin yönetimine verdiler. İsa'dan sonra 26'da vali olan Pilatuslu Pontius beceriksizdi ve hemen çekildi. İsa'dan sonra 66'da Yahudiler Zelotlular Partisi'nin yönetiminde Roma'ya karşı baş kaldırdı, yenildi. Kudüs Romalılarca ele geçirildi. İsa'dan sonra 70. Mescid-ül Aksa yıkıldı. Judea'da pek az Yahudi bırakıldı. Sağa sola dağılan Yahudiler bu zamandan yüzyıllarca önce önem kazanmışlardı. Aslen tarımsal yaşayışa sahiptiler. Tutsaklıkları zamanında Babililerden ticareti öğrendiler. Ezra ve Jeremia'dan sonra onların çoğu Babil'de kalmışlardı. Aralarında çok zenginler vardı. Aleksandriya'nın kurulmasından sonra çok sayıda Yahudi bu kente yerleşti. Onlara özel bir mahalle ayrılmıştı. Bu bir getto değil, onların Yahudi olmayanlarla ilişki sonucu kirlenme tehlikesinden koruyan bir yöntemdi. Aleksandriya Yahudileri, Judaca Yahudilerinden daha çok Helenleşti ve İbranca'yı unuttu. Bu nedenle Ahde Ati'yi Grekçe'ye çevirmek gerekti. Septuaginta, bunun sonucu Pentateikos, M.Ö. 3. yüzyılın ortasında çevrilmişti. Ahde Ati'nin öbür bölümleri daha sonra çevrilmiştir. 70 kişi yönünden çevrildiği için 70'lik anlamına gelen Septuaginta'ya ilişkin çeşitli söylentiler çıkarılmıştır. Söylendiğine göre 70 çeviriciden her biri kitabı bütünüyle çevirmiş ve çeviriler karşılaştırılınca onların en küçük ayrıntılarına değin aynı olduğu görülmüş. Çünkü tümü tanrısal esinle kaleme alınmış. Bununla birlikte daha sonra bilginler Septuaginta'nın çok eksik olduğunu göstermişlerdir. Yahudiler Hristiyanlığın doğusundan sonra Septuaginta'yı çok az kullanıp Ahde Ati'nin İbrancasını okumayı yeğlemişlerdir. Çok azı İbranca bilen eski ilk Hristiyanlarsa tersine Septuaginta'ya ya da onun Latince çevirilerine dayanmaktaydılar. Origenes'in çabalarıyla 3. yüzyılda daha iyi bir metin çıkarıldı ortaya. Sadece Latince bilenler Jerome, 5. yüzyılda Vulgatus'u İncil'in Latince çevirisi, ortaya koyana değin çok kusurlu metinlere başvurmak zorunda kalmışlardır. Başlangıçta çok eleştirildi Vulgatus. Çünkü metnin hazırlanmasına Yahudiler yardım etmişlerdi. Pek çok Hristiyan, Yahudilerin peygamberlerin sözlerini değiştirdiğine inanmaktaydı. Onlara göre Yahudiler, İsa'nın geleceğini peygamberlerin önceden bildirdiğini gizlemek istemekteydi. Bununla birlikte Saint Jerome'nin yapıtı yavaş yavaş kabul edildi. Katolik kilisesine otorite olarak kalan işte bu yapıttır. İsa'nın çağdaşı Filon, düşünce alanında Greklerin Yahudiler üzerine etkisinin en iyi örneği. Dinde ortodoks olduğu halde felsefede her şeyden önce Platoncu. Başka önemli etkiler, sundurmacıların, stoacıların ve yeni Platoncuların etkileri, Filon'un Yahudiler arasındaki etkisi Kudüs'ün düşüşünden sonra ortadan kalkınca, Hristiyan babaları onun Grek felsefesini İbranca yazmalarla uyuşturma yolunu gösterdiğini ortaya koymuşlardır. Her önemli eski kentte hatırı sayılır Yahudi kolonisi yaşaya gelmişti. Bu koloniler öbür dünya dinlerinin temsilcileriyle birlikte kuşkuculuktan ya da Yunanistan ve Roma'nın resmi dinlerinden hoşnut olmayanlar üzerindeki etkinliği, nüfusu paylaşmışlardı. Yalnız Roma İmparatorluğu'nda değil, Güney Rusya'da da pek çok insan Yahudi dinini kabule zorlandı. Büyük bir olasılıkla Yahudi, yarı Yahudi çevrelerde Hristiyanlık ilk kez çekici olmuştur. Ortodoks Judahçılığı bununla birlikte Kudüs'ün düşüşünden sonra daha dar ve daha ortodoks bir duruma gelmişti. Nabukadnezar, Kudüs'ü ele geçirdikten sonra da böyle olmuştu. 1. yüzyıldan sonra Hristiyanlık belirginleşmişti. Judahçılık, Hristiyanlık ilişkisi bütünüyle düşmanca ve dıştandı. Gördüğümüz gibi Hristiyanlık büyük ölçüde Yahudi düşmanlığından etkilenmişti. Orta çağlar boyunca Yahudiler Hristiyan ülkelerin kültüründe hiç rol oynamadı ve büyük ölçüde dışlandıkları için Hristiyan uygarlığına katkıda bulunmadılar. Katedral yaptırmaya, benzer girişimler için ödemeye zorlanmaya gelince iş dışlama unutuluyordu. O çağlarda Yahudilere sadece İslamlar arasında insanca davranılmış, onlar yalnız İslamlar arasında felsefe yapma ve aydın düşünceyi sürdürmek olanağına sahip olmuşlardır. İslam uygarlığı. Orta çağlar boyunca İslamlar Hristiyanlardan daha uygar ve daha insandı. Hristiyanlar Yahudilere özellikle dinsel heyecan dönemlerinde eziyet etmişlerdi. Haçlı seferleri tüyler ürpertici soykırımlarla doludur. İslam ülkelerinde ise tersine onlara hiçbir şekilde kötü davranılmamışlardır. Özellikle Moritanyalıların oturduğu bölgelerde İspanya, Yahudiler bilime hizmet de etmişlerdir. Kordova'da doğmuş olan Meymun, 1135-1204, kimilerince Spinoza felsefesinin kaynağı sayılmıştır. Hristiyanlar İspanya'yı yeniden ele geçirince, onlara Moritanyalıların, Kuzeybatı Afrikalıların bilgisini aktaran daha çok Yahudiler olmuştur. İbranca, Grekçe, Arapçadan Aristoteles felsefesinden haberli olan Yahudiler, bilgilerini daha az aydınlanmış kilise adamlarına iletmekten geri durmamış, kimya ve astroloji türünden daha az istenir konularda da bilgi vermişlerdir onlara. Orta çağlardan sonra Yahudiler yine birey olarak insanlığa büyük ölçüde yardımda bulunmuşlardır. Sadece birey olarak, ırk olarak değil. İlk 400 yılda Hristiyanlık. Hristiyanlık önce Yahudi'den Yahudi'ye reforma uğramış bir Judeacılık olarak tanıtılmıştı. Sanctus James, Hristiyanlığın bu durumda kalmasını istemişti. Daha az ölçüde de olsa Sanctus Petrus da öyle istiyordu. Sanctus St. James ve Sanctus St. Petrus, eğer Sanctus Paulus, Yahudi olmayanları sünnete ve Musa'nın yasalarının kabul etmeye zorlanmaksızın Hristiyanlık bünyesine almaya karar vermeseydi, duruma egemen olabilirdi. İki cephe arasındaki çatışma, İncil'in Havarilerin İşleri adlı kitabında Sanctus Paulus'un görüş açısından anlatılmaktadır. Paulus'un pek çok yerde biçimlendirdiği Hristiyan toplulukları, kuşkusuz kısmen Yahudilikten dönenleri, kısmen de yeni bir din arayan Yahudi olmayanları kapsamaktaydı. Yahudi dininin sağlamlığı ona, inançların çözüldüğü bu dönemlerde çekici bir özellik vermişti. Fakat sünnet, insanların Judahçılığa dönmesine engeldi. Yiyecekle ilgili törensel yasalarda uygun değildi. Bu iki engel başka engeller olmadıysa bile İbrani dininin evrensel olmasını önlemişti. Hristiyanlık, Sanctus Paulus dolayısıyla Yahudilerin öğretisindeki çekici yönleri aldı, Yahudi olmayanların benimsemeyeceği özellikleri almadı. Bununla birlikte Yahudilerin seçkin halk olduğu görüşü Grek onuruna hoş gelmemiş, Gnosisçilerce olumsuzlanmıştır. Gnosisçiler ya da hiç değilse onlardan bir bölümü duyulur dünyanın, Sofya'nın tanrısal bilgelik, isyankar oğlu, Ialdabaoth adlı daha aşağı aşamada bir tanrı yönünden yönetildiği kanısını savunmuşlardır. Ialdabaoth'un Ahdi Atik'teki Yehova olduğunu, yılanınsa Havva'yı onun kötülüklerine karşı uyarmaya çalıştığını, yoksa kötü bir yaratık olmadığını söylerlerdi. Uzun süre üstün tanrı, Ialdabaoth'un kendi başına davranmasına izin verdi. Sonunda oğlunu geçici bir zaman İsa adlı insanın bedeninde ikamet etmesi için yeryüzüne gönderdi ve ona dünyayı Musa'nın yanlış öğretilerinden kurtarmak görevini verdi. Bu görüşü savunanlar onu kural olarak Platoncu felsefe ile birleştirdi. Gördüğünüz gibi Plotinos onu reddetmekte güçlüğe uğramıştı. Gnostikoslar felsefi pagancılıkla Hristiyanlık arasında bir orta yol tutturdular. Bu yolda İsa onurlandı. Yahudiler hakkında hoş şeyler düşünülmedi. Aynı şey daha sonraları Manikaüsçülük hakkında da söylenebilir. San Agustinus, Manikaüsçülük aracılığıyla Katolik inancına varmıştır. Manikaüsçülük, Hristiyanlık ve Zarasutracılık elementlerini birleştirmiş, kötünün olumlu bir ilke olup maddede, iyinin ise tinde ortaya çıktığını savunmuştu. Manikaüsçülük, et yemeyi, evlilikte bile cinsel yaşantıya girilmesini kınamıştı. Bu gibi aracı öğretiler, Grekçe konuşan kültürlü kişiler arasında gitgide yandaş bulmaya başlamıştı. Ahd-i Cedid, gerçek iman sahiplerini onlara inanmamaları konusunda uyarır. Ey Timotias, sana emanet edileni koru. Küfür olabilecek boş konuşlara girme. Bilimin muhalefetinden kaçın. Dipnot. Gnosis manevi gizler bilimi demek. Metinde Gnosisçilerin muhalefetinden kaçın demek isteniyor. Onun ileri sürdüklerine bilimsel denmesi yanlış. Böyle savlara inananlar yanılmıştır. 1. Timoteus 6-20-21. Gnosisçiler ve Manikaüsçüler Hristiyan yönetimi ortaya çıkana değin çalışmalarını sürdürdüler. Hristiyanlık karşısında gerilediler fakat yine de gizli gizli inandılar. Belirli bir Gnosisçi tarikatın öğretilerinden biri Hazreti Muhammed yönünden benimsenmişti. Onlar İsa'nın sadece bir insan olduğunu ve Tanrı'nın oğlunun ona vaftiz sırasında indiğini ve çarmıha gerilme olayı sırasında onun bedeninden ayrıldığını öğretmişlerdi. Bu görüşü desteklemek amacıyla şu metne başvurulmuştur. Tanrım, Tanrım, neden bıraktın beni? Markus 15-34. İtiraf etmek gerekir ki bu metni Hristiyanlar her zaman güç bulmuşlardır. Gnosisçiler, Tanrı'nın oğlunun doğmuş olabileceğini olanaksız saymışlar, çocukluk döneminden geçmeyi ve her şeyin üstünde çarmıha gerilmeyi Tanrı oğluna yakıştıramamışlardı. Onlar bu gibi şeylerin Tanrı'nın oğluna değil, insana yakıştığını ileri sürmüşlerdi. İsa'yı bir peygamber olarak tanıyan Hazreti Muhammed, peygamberlerin kötü bir sonu olmaması gerektiğini düşünmüştü. Güçlü bir sınıf düşüncesinin belirtisiydi bu. Böylece Muhammed, Dokatayici, Gnosisçi bir tarikat, görüşü kabul etmiş bulunuyordu. Dokatayicilere göre çarmıha gerilen sadece İsa'nın hayaliydi, onu da başaramadılar. Böylece Gnosisçilerin bir bölümü Sünni İslam öğretisine geçmiş oldu.